Ayrım 10.
Bir zamanlar makamlarımız ve çeyrek seslerimiz gözden çıkarılırsa ortada Türk müziğinden bir şey kalmayacağı tartışılırken benim son verdiğim yargı konunun çözümü sonu gelmez kuramsal uyuşmazlıklarla değil sanat eserlerinin kendisinden beklemekti. Aklın kendi kavramları içinde oluşturduğu her teori bir sınır sistemidir. Fakat sanat eseri bu sınırların dışına fırlayan bir yaratma özgürlüğüyle en geniş anlamda olanaklar yaratır. Ferit Anlar'ın ve Ulvi Cemal Erkin'in eserleriyle merak ettiğimiz bu denemeler birbirini izledi. Oldu bitti diyemem. Olgunlaşmanın oldu bittisi yoktur. Kulağı ve duygu yapısı eski makamlarımıza alışmış olanlar, bu eserlerde Alaturka dediğimiz müziğin çeyrek ses dediğimiz ve ince bir bölümlerini anlattığını sandığımız nüanslarından gelen akıcılık ve kıvraklık tadını bulamazlar. Bizden yalnız kulağımızı ve müzik zevkimizi değil, varlık kavrayışımızı ve felsefemizi de değiştirmemizi isteyen bu eserleri ancak tam bir batı anlayışı içinde sevebiliriz. Onların anlatım şekillerine kendimizi alıştırabilirsek, içeriklerinin ulusal olduğunu sezeriz ve Türklüğümüz incinmez. Ferhunde Erkin'in olağanüstü anlayışla ve canlı eşliğiyle çalınan Ulvi Cemal'in konçertosu, müziğimize buracıkta özetleyemeyeceğimiz yeni değerler getiriyor. Bülbül Olsan ve Gözler Sürmeri gibi halk türkülerinden doğrudan doğruya alınan motiflerle yazılmış köçekçe, ezgilerin asıllarını hırpalamadan orkestraya mal edilmiştir. Yalnız ritim bakımından köçekçelerimize özgü canlılık ve oynaklık burada azalmış görünüyor. Radyo parazitleriyle çiçek bozuğuna uğrayan bu eserleri daha yakından dinlemek umut ve özlemi içinde Ulvi Cemal Erkin'i bu güzel yaratılarının bize verdiği heyecanla kutluyoruz. Gazeteci Hikmet Münir ise Büyük Bir Konserin Küçük Korkusu başlığını taşıyan 16 Mart 1943 tarihli Vakit gazetesinde bu konserde sanatçıların duyduğu o büyük heyecanı okuyucularına şöyle yansıtıyordu. Geçen Perşembe akşamı radyo evinden yayınlanan Yeni Türk Müziği konserinde bizzat bulunmak talihine eremeyen okuyucularımıza Ankara'dan bir iki izlenimimi göndermeyi yararlı buluyorum. Bu konserlerin başlıca özellikleri Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve diğer bakanlarla yerli yabancı pek çok seçkin çağrılı önünde verilmesiydi. Radyo evi öğle gecelerde gerçekten ilahi bir hal alıyor. Yayın sırasında en ufak bir ses bile çıkarmaya izin vermeyen radyo yayın zorunluluklarına ayrıcalıksız herkesin uyması, konserlere ayrı bir saygı havası vermekte, ancak alkışa izin verilmektedir. Konser devam ettiği sürece bestecinin kendisiyle yan yana oturuyordum. Bu süre içinde bestecinin duyduğu heyecanın elektrik cereyanı gibi bana nasıl bulaştığını ve onun umut, kuşku, duraksama veya zevk gibi ruh sarsıntılarının kendi ruhunda nasıl belirdiğini uzun boylu yazmayacağım. Fakat gerek birinci bölüm ve gerek diğer bölümlerde piyano partilerini ustalıkla çalan sanatçı eşi Ferhunde Erkin'in görevini eksiksiz bir başarıyla bitirebilmek için harcadığı çabanın bir küçük şakasını da iletmeden geçemeyeceğim. Bu konserde hem iyi bir solist rolünü başarabilmek hem de hayat arkadaşının eserine yaraşır bir sükseyi kazandırabilmek gibi iki katlı ödevle yükümlü bulunan Ferhunde Erkin'in sonradan arkadaşlarına şöyle dert yandığını anlatıyorlar. Piyano partisini çaldığım süre içinde duyduğum heyecanın iki kat artmasını nasıl doğal karşılamazsınız ki? Kendi çocuklarımız gibi ortak yapıtımız sayılan bu konçertonun çalınışında yapacağım en küçük bir yanlış bana bütün yaşamım boyunca tükenmez bir serzenişe mal olurdu. Mozart'ın, Beethoven'ın, Schubert'in eserlerinde bir yanlış yapabilirim ve bu yaptığım yanlış o büyük ölüleri mezarlarında 3 defa hoplatır geçer gider. Fakat kocamın eserini çalarken yapacağım en küçük aksaklık kendime karşı ölünceye kadar bir didişme silahı olabilir ve her fırsatta yüzüme vurulabilirdi. Başarıma bu yüzden seviniyorum. Bu sözlerin bir şaka olduğunu yukarıda işaret ettikten sonra konserin %100 başarılı sonucunu da ele alacak olursak, Ulvi Cemal Erkin'i yanlış yapmak korkusundan hiçbir zaman kurtarmaması, sanat hayatımızın gelişmesi adına can ve gönülden arzu edilecek bir şeydir. Yine bu konserle ilgili olarak Hikmet Münir, Cumhurbaşkanımızın beğenisini kazanan Türk Müziği etkinliğinden izlenimler başlığını taşıyan 16 Mart 1943 tarihli Haber Gazetesi'nde çıkan başka bir yazısında şunları dile getiriyordu. Ankara mektuplarının son birkaç tanesinin niçin yalnız sanat etkinliklerine ait olduğunu soracaklara şimdiden söyleyeyim ki, Ankara ülkemizin özellikle müzik alanında en ileri adımları atabilmesine meydan verecek en elverişli bir yöre olmuştur. İstanbul'da, İzmir'de ve ülkemizin daha başka büyük kentlerinde bu gibi etkinliklerin olgun örneklerine rastlamıyor değiliz. Fakat başkentin bu konuda öyle bir şansı var ki, Devlet Konservatuvarı, Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası ve en ileri radyo merkezimiz buradadır. Ve radyo aracılığıyla çalınan küçüklü büyüklü bestecilerin devamlı bir program çerçevesi içinde en elverişli yorum ve duyuru olanağı burada bulunuyor. Gelecek için büyük umutlar beslenen genç bestecilerimizin önemli bir bölümü hem öğretim hem de özel uğraşları bakımından yine düzenli bir çalışma programı ile bu yörede gelişiyor. Bütün bu elverişli koşullar içinde olağanüstü müzik hareketlerinin burada kendini göstermemesi garip sayılırdı. Orta Avrupa'nın müzikle ilgili seçkin yapıtlarının doğuş yeri olmakla ünlü olmuş yöreleri bulunduğu gibi, Türkiye'mizin de bir belirli bölgesinin böyle bir özelliği kendisinde toplamasını pek doğal görmek ve onunla övünmek hakkımızdır. Ankara'nın müzik sanatından yana üstünlük şansının özelliklerini sayarken, bu sanata özendirme ve koruma bakımından Cumhurbaşkanı'nın hemen her büyük konseri dinlemeye gitmesiyle onurlandırmasını başta saymak gerekir. Nitekim geçen Perşembe akşamı radyo evinin bir numaralı stüdyosu olan Büyük Konser Salonu'nu onurlandırarak genç ve usta besteci Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu ile Göçekçesini dinlemek inceliğinde bulunuşu, bu yüksek özendirme ve korumadan elde ettiğimiz kazançların en önemlilerinden biri olmuştur. Cumhurbaşkanımız o akşam beraberlerinde Başbakan Şükrü Saracoğlu, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel olduğu halde gelmişler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal, pek çok milletvekillerimiz, askeri erkan, basın yayın genel müdürü Selim Sarper ve o günlerde kentimizin konukları arasında bulunan British Council Başkanı Malcolm Robertson, Nachbull Huxton, sanat ve kültür yaşamımızın ileri gelenleri konserde hazır bulunmuşlardı. 16 Mart 1943 tarihli Son Posta gazetesinde Ankara'dan Güzel Sesler Geliyor başlıklı bir yazıda bu kez Halit Fahri Ozansoy değişik bir değerlendirmeyle konser hakkındaki izlenimlerini şöyle yansıtıyordu. Sahte ve ülküsüz sanat hala İstanbul dergilerinin ve kitapçı vitrinlerinin içerisinde kıvranıyor. Er geç ölmeye mahkum şifasız bir hasta gibi. Bu şehirde tiyatro bir kozmopolit maskesidir. Ulusal dehaya inançsızlığından yerli olana hemen hemen kapılarını kapamış, yalnız çeviriye hem de dizginsiz, ölçüsüz ve düzensiz bir çeviriye bütün hızıyla atılmıştır. Artık ondan Türk ruhuna yanıt verecek bir hareket beklenemez. Kendi içinde kendi kendini eritmektedir. Müziğe gelince, Beyoğlu'nun geniş salonlu meyhanelerinde yozlaşma son çığlığını haykırıyor. Bir elinde Alaturka saz etiketi, bir elinde revü plakası. Bir tarafta en adi şarkılar, öte tarafta çalıp çırpma caz artıkları. Böyle Alaturka sazdan da, böyle revüden de iğreniyoruz. 10 Mart 1943 akşamı Ankara'ya giderken trende bunları düşünüyor ve içimi çekiyordum. Fakat ne büyük rastlantı, ne büyük mutluluk ki beni ertesi akşam Ankara'da Türk müziğinin yepyeni bir sesi ve yaratıcı bir atılışı bekliyormuş. Gerçekten o gece radyo evinde Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosunu ve Köçekçesini dinleyenler arasında ben de onlarla birlikte en zevkli bir geceyi yaşayanlardanım. Talihin bu rastlantısını yaşamımın en mutlu anıları arasında saklayacağım. Çünkü o gece Türk müziğinde yepyeni bir devrin açıldığı gecedir. Ankara'nın mucizeler yaratan gecelerinden birinde Türk müziğinin kanatlandığı ve bu alanda apaydınlık bir sabaha kavuştuğu tarihtir. O gece yaşamında en büyük ödülünü milli şef İsmet İnönü'nün övücü sözlerinden alan Ulvi Cemal Erkin'in adı da bu surette parlak bir güneş gibi sanat dünyamıza doğmuştur. genç sanatçı bir gece içinde en seçkin bir Türk topluluğunun beğenisini kazanmış, gönüllerine sevgi ve heyecan vermiştir. Onun bu yolda, bu başarıyla devamı 10 yıla varmadan adını uluslararası bir değere çıkarabilir. Bayan Ferhunde Erkin, kocasının eserine solist olarak katılmıştı. Ne kuvvetli bir çalış. Onu da ne kadar alkışlasak azdır. Demek ki Türk zekası, yüksek müzik alanında el ele veren iki sanatçıyı ortak yaşamda da arkadaş etmişti. Bu mutlu rastlantıya, o eserlerin olağanüstü kudreti kadar sevindim. Her ikisini de gönülden kutlarım. Gerçek olan şudur, müzikte en geniş ve parlak anlamıyla ulusal bir sanatın daha yenilik başlangıcındayız. Artık sevinebiliriz. Her devrime ışıklı bir yol açan Ankara, sanat devriminin de ulusal havasını yaratmaktadır. Çünkü işte eserler ortadadır ve birbirini kovalıyor. Öte yandan eskimiş ve fosilleşmiş sanat akımlarını da ancak bu hava boğacaktır. Buna da ulusal sanat, her cephesiyle Türk olan sanat adına pek büyük bir gereksinme vardır. Fakat işte oradan, Ankara'dan güzel sesler geliyor. İlerisi açıktır ve aydınlıktır. 11 Mart 1943'te Ankara Radyo Evi'nde gerçekleştirilen konserin övgüsü basında uzun süre yer aldı. Bu iki yeni yaratının bıraktığı izler öylesine coşku uyandırmıştı ki, konuyla ilgilenen yazarlar pek çok şey yazmalarına karşın önceki yazdıklarıyla yetinmeyip toplumda daha geniş bir kesimin bu yeni eserleri tanıyıp sevmesi ve benimsemesi konusunda değişik yeni çözümler arıyordu. Konserden bir ay sonra Nisan 1943'te Hikmet Münir, yeni müzik hareketimizi yaygınlaştırmak çareleri başlığını taşıyan bir yazısında güncelliğini hala koruyan bu sorun için şu önerilerde bulunmuştu. Yüzlerce yıllık tarihi içinde büyük gelişim göstermiş tek sesli Türk müziğini çok sesli hale getirmek yolunda Ankara'da canlanan yeni müzik hareketimizin en taze örneğini veren Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu ve Köçekçe adlı orkestra süiti hakkında bundan bir süre önce yazı yazmış, radyodan yüz binlerce kişi tarafından dinlenen bu eserlerin uyandırdığı ilgiye değinmiştik. Aynı eserler gerçekten usta kalemlerin yazılarında da övülerek belirtildi. Ve bunların üstünde milli şef İsmet İnönü'nün övgüsü, Ulvi Cemal Erkin'in eserleriyle o türden güzel diğer eserlerin çevresinde ay gibi duruyor. Şimdi kalıyor bunları yaygınlaştırmak, halkımıza tekrar tekrar dinletmek, ruhlarına sindirmek, benimsetmek. İlk bakışta akla gelen önlem bu gibi eserlerin notalarını derhal bastırıp çoğaltmak ve ülkemizin tüm sanat yuvalarına yaymaktır. Ve müziği sosyal bir terbiye anlayışıyla da halkın sevgileri arasına sokabilmek için düzenlenecek açık hava konserlerinde bunları çaldırmak. Bu gibi eserlerin halkın gözü önünde çaldırmak olanağı olmayan yerlerimize gelince, radyonun çeşitli yayım ödevleri arasında yeni Türk müziğini de tanıtmak ve benimsetmek için çalışacağı kuşkusuzdur. Fakat bir de plak yapımı vardır ki, elimize çok elverişli bir yayma olanağı veren bir araç olarak bulunuyor. O halde ikinci bir önlem olarak bu yeni eserleri büyük senfoni orkestramızla plağa veya filme aldırıp ülkemizin en uzak köşelerindeki halk evlerine kadar dağıtmayı düşünmelidir. Ayrıca bu yeni müzik hareketinin esaslarını anlatan broşürler çıkarmak, attığımız ilk kararlı adımın daha uzun yolları aşabilmesi için bir başka küçük önlem sayılabilir sanırım. Piyano konçertosunun ilk seslendirilişinde Alman Büyükelçisi von Papen de bulunmuş, konçertonun Almanya'da seslendirilmesini önermişti. Erkinler için böylesine verimli ve başarılı bir yıl olan 1943 yılı sona ermeden Almanya'dan aralarına Necir Kazım Akses'in de katılacağı bir konser teklifi almışlardı. Alman radyosunun çağrılısı olarak Berlin'e gidecek olan Necir Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin ve Ferhunde Erkin son derece önemli bir konserin konuğu olacaklardı. Çünkü bu konser önemli bir sanat merkezi olan Berlin gibi bir kentte solist ve bestecilerimizin uluslararası düzeyde vereceği ilk sınavdı. Konserin ilk yarısı Türk sanatçılarına ayrılmıştı. Berlin Şehir Orkestrası'nın yer alacağı ve devrin ünlü Alman şefi Fritz Zaun'un yöneteceği 18 Ekim 1943 tarihli konserde ilk olarak Nice Kazım Akses'in Ankara Kalesi, daha sonra da Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu seslendirilecekti. İkinci Dünya Savaşı'nın bütün şiddetiyle sürdüğü günlere rastlamıştı bu konser. İstanbul'dan Alman askeri kurye uçağı ile hareket eden sanatçılarımız, tedirginlik yaratan bir yolculuktan sonra ilk durak olan Viyana'ya inmişlerdi. Harbin içinde uçak yolculuğunun riski bir yana, Ferhunde Erkin'in ilk uçak yolculuğu olması da eklenince onun tedirginliği iki kat artmıştı. Ertesi gün trenle Berlin'e hareket eden sanatçılarımız, yol boyunca yaralı askerlerin sevkiyatı nedeniyle gecikmişler, bu yüzden birinci provayı kaçırmışlardı. Gece para birlikleri otelde yatağa yeni girdikleri sırada hava saldırısı alarmı verilmiş, kendilerini sığınakta bulmuşlardı. Gecenin büyük bir bölümü sığınakta geçtikten sonra Ferhunde Erkin, ertesi sabah tek bir provayla öğleden sonra konsere çıkmak zorunda kalmıştı. Bestecilerimiz de tedirgindi ama Ferhunde Erkin'in işi oldukça zordu. Karşısında yabancı bir orkestra vardı ve bu orkestra hiç tanımadıkları bir konçertonun eşliğini tek provayla yapacaktı. Bu arada dünyanın en ünlü piyanistlerinden biri olan Wilhelm Kempf, konserden 5 dakika önce Ferhunde Erkin'e gelerek başarılar dilemişti. Sanatçılarımız tedirginliği tamamen üstünden atmış, konserin başarılı geçmesi dileğinden başka yapacak bir şey kalmamıştı. Berlin konserine Türkiye'de de çok önem veriliyordu. İçeride övgüyle söz edilen bu sanatçılar hakkında acaba dışarıda nasıl söz edilecekti? Ne gibi eleştirilerle yurda döneceklerdi? Bu sorular sanat konularına yer veren gazete ve dergilerin konusuydu. Konser sonrası sanatçılarımız önce Alman basınından alınan kıvanç verici bilgilerden ötürü de iç basında övgüye boğuldu. Böylece Türk sanatçılarının yurt dışındaki ilk önemli sınavı başarıyla noktalanmıştı. Ayrıca bu konser Alman radyosu tarafından bütün dünyaya duyurulmuş, sanatçılarımızın uzun uzun alkışlanması ülkemiz sanatseverlerini mutlu etmişti. 20 Ekim 1943 tarihli Ulus Gazetesi'nin Yankılar köşesinde çıkan bir yazıda şöyle deniyordu. Evvelki gece, gecenin oldukça sessiz ve durgun bir saatinde Berlin'i açtım. Çünkü o saatte iki genç Türk sanatçısının eserleri Berlin Şehir Orkestrası tarafından çalınacak, bunu Almanya'nın en büyük ustalarından biri yönetecek, konserin ikinci bölümünde de genç bir Türk bayanı piyano ile orkestraya yoldaşlık edecekti. Fakat niçin onlardan, o bizim çocuklardan böyle adlarını anmayarak söz ediyorum? Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Berlin'den eserlerini ve sanatlarını dinlediğimiz bu üç Türk gencini yıllardan beri tanıyorum. Evvelki gece ezgileri sanatlarıyla bütün siyasi sınırları aşan bu üç genç, Cumhuriyet ilan olunduğu gün henüz genç değil, çocuktular. Cumhuriyet'in 20. yılına yaklaşırken onların Berlin'den gelen sesleri bana bir sanat gururuyla birlikte bir devrim gururu da verdi. Büyük Alman orkestrası bize önce Necil'in Ankara Kalesi'ni dinletti, sonra Ulvi'nin piyano konçertosunu dile getirdi. Uzun uzun alkış sesleri de ayrıca gururumu okşadı. Kendi kendime Beethoven'ın torunları Itri'nin torunlarını alkışlıyor dedim. Toprakların kıpkızıl yangınlarla yandığı, çehrelerin ve gönüllerin kıpkızıl tutkularla tutuştuğu bir çağda bu konser bizi bütün kargaşalıklardan nasıl uzaklaştırıyor? Dostluğun, insanlığın, sanatın kanatları üzerinde düşlerimizi nasıl yükseltiyordu? Alkış çağlayanları arasında iki eseri dinlediğim dakikalar içinde falan yerin bültenini, filan yerin açıklamalarını, falanca istasyonun son haberlerini dinlemek iştahını duymadım. Bu yüce sanat ruhunun bütün insanoğullarını birbirlerine yaklaştırdığı, ısındırdığı ve Mars'ın elinde tutuşan kundağı üflediği günü görecek miyiz? Konser hem sanatçılarımız hem de ülkemiz adına kazanılan başarılardan ötürü hedefine ulaşmıştı. Şimdi geriye kalan Türkiye'ye sağ salim geri dönebilmekti. O günlerde üç değerli müzikçimiz için geriye tek sorun kalıyordu. O da Türkiye'ye dönmekti. Savaşın hiç şakası yoktu. Buna yakından tanık olmuşlardı. ama bir başka şeye daha tanık olmuşlardı. Hava saldırısı sırasında Berlin'e bombalar yağarken Almanların her şeye karşın müzik dinlemeyi vazgeçilmez bir gereksinim olarak görmeleri ve her şey normalmiş gibi konseri büyük bir sessizlik içinde dinlemeleri. Uygar insan her felaketten kurtulmanın, hiç değilse bir süre onu unutmanın yolunu, kendini uygarlığı anımsatan insancıl ve barışçı sanat ürünlerini tüketmekle aşabileceğini bilen insandı. Ve savaştan sonra fabrikalarından, resmi dairelerinden önce eğitim yuvalarını, opera evlerini, tiyatroları, konser salonlarını, kültür merkezlerini onarmışlardı. 20 Nisan 1946 Cumartesi saat 13.30 Ulvi Cemal Erkin için yine heyecan dolu bir gündü. Alnında biriken iri ter damlaları önündeki partisyona dökülüyor, mürekkeple yazılmış notaları birbirine karıştırıyordu. O gün Erkin 20 aylık bir çalışma sonunda 26 Haziran 1944'te başlayıp 10 Şubat 1946'da bitirdiği 1. Senfonisinin ilk seslendirilişini kendisi yönetecekti. Ayrıca programın bütünü kendi eserlerinden oluşuyordu. Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nın Devlet Konservatuvarı konser salonunda verdiği bu konserin programında 1. Senfoni'nin ilk kez çalınışı ile Piyano Konçertosu ve Köçekçe Dans Rapsodisi adını taşıyan eserler yer alıyordu. Piyano Konçertosu'nun o tarihlerdeki değişmez solisti Ferhunde Erkin'di. Bu nedenle bestecisi, eserleri, şefi ve solistiyle konser Erkinlere aitti. Aslında bu konseri Dr. Ernst Praterius yönetecekti. Hatta hazırlık çalışmalarına bile başlamıştı. Genç bestecilerimizin yeni yaratılarını yönetmeyi bir ödev bilip bundan büyük mutluluk duyan Dr. Ernst Praterius, 26 Mart 1946 günü beklenmedik bir anda ölümü üzerine programın tamamını yönetmeyi zorunlu olarak Ulvi Cemal Erkin üstlenmişti.